Ayrım 38.
Kant, kritik der Urteils Kraft 225F. Kant'ın bu tanımında bir yandan Aristo'nun kusur ve soylu olmayış öğelerini buluyoruz, anlamsız olan kavramında. Öbür yandan da gerilim içindeki bekleme kavramında Hobbes'un beklenmeyenin işe karışması kavramını buluyoruz. Kant'ın komiği tanımında antik objektivist anlayış ile modern subjektivist anlayış tam bir uyum içinde birleşmiş oluyorlar. Nitekim Schopenhauer daha sonra komiyi Kant'a dayanarak belirlerken Kant'ın bu tanımını daha bir aydınlığa da kavuşturur diyebiliriz. Schopenhauer şöyle der: komik olan, beklenen şey ile olan şey arasında birdenbire meydana gelen bir uzlaşmazlıktır. Ya da kavram ile kendini hiçleştirmesi bakımından real obje arasındaki çatışmadır. Şimdiye kadar söylediklerimize bakarsak bütün bu antik ve çağdaş belirlemelerin ortak noktası şu oluyor: komik olan şey ile olan şey arasındaki gerilime dayanıyor ve bunun etkisi de gülme oluyor. Şimdi bu genel tanım karşısında alınan bir iki bireysel tavrı işaret ederek komiğin sistematik varlığına değinmek istiyoruz. Yukarıdaki tanımla dile gelen ve kaynakça Aristo'ya dayanan komiğin gülme ile ilgisini ele almak istiyoruz. Gündelik yaşamda ve tiyatroda komik olayın gülme etkisini doğurduğunu biliyoruz. Komik bulup da gülmediğimiz bir olay var mı ve olabilir mi? Bundan ötürü gülmek komiğe sanki zorunlu olarak bağlı bir etki gibi görünüyor. Tıpkı Kant'ta olduğu gibi. Ama komik olan bu gülme etkisine dayanarak gülme ile aynılaştırılabilir mi? O külpeye göre öyle bir şey yapılamaz. Komik olanın hoşumuza gitmesinin nedeni gülme olamaz. Gülme bir şeyin bizim hoşumuza gitmesini ifade eder ama trajiyi ağlama ile ve komiği gülme ile aynılaştırmak yanlış olur. Gıdıklanan biri ya da acı ve kötü durumda olan biri de gülebilir. Çoğu biz komik yönden duygulanırızsa gülmeyiz. O külpe, Grundlagen der Estetik, sayfa 177, Leipzig, 1921. O halde gülme, komiğin zorunlu bir etkisi değildir. Gülme ile komik arasında bir ister bağlılık söz konusu değildir. Kimi kaba komik durumlar karşısında kahkahalarla güleriz de, ince ve derin bir komik durum karşısında, buna trajikomik de denebilir, olsa olsa gülümseyebiliriz. Çünkü komik kişi aynı zamanda bir trajik kişidir. Onun bu iki niteliği gülümsememize karşın bizi içimizden sarsar. Söz gelişi Edmund Rostand'ın Cyrano de Bergerac figürü. Burnu ile komik bir figürdür ama bu komik maske onun yüzünden sıyrılacak olursa altından trajik bir figür çıkar. Yine sirklerde gördüğümüz palyaço figürleri komik görünüşlüdürler ama Leon Cavallo'nun Palyaçolar Operası'nda gördüğümüz gibi aslında trajik nitelikte figürlerdir. Yine Charles Chaplin'in filmlerini bir an anımsayalım. Chaplin tüm hareketleri, davranışları ve tipiyle komiktir ama bu komik maskenin altında da trajiktir. Kaba ve yalın komiğin dışında ince, düşündürücü ve estetik etki içinde saklayan komik, bu estetik etkisi ve düşündürücülüğü ile bizi gülümsetebilir ama kaba kaba güldürmez. O halde komik ile gülme arasında bir öz ilgisi yoktur. Komiği gülmenin dışında ve ondan bağımsız olarak düşünmek gerekir. Yine genel komik tanımında karşılaştığımız gerilim, beklenenin olmaması kavramları da açıklığa kavuşturulmalıdır. Ne demek beklediğimiz ve beklemediğimiz kavramları ile dile getirilmek istenen? Bunu belki de en belirgin ve eleştirel biçimde Volkelt açıklamıştır diyebiliriz. Volkelt'e göre burada gerilimi, yani olmasını beklediğimiz şey ile olan beklemediğimiz şey arasındaki gerilimi oluşturan aslında daha başka ruhsal iki durumdur ve bu iki ruhsal durum iki farklı sözcükle dile getirilebilir: ciddiye alma ve ciddiye almama. Eğer komikte bir gerilim ve bir karşıtlık söz konusu ise bu karşıtlık yukarıdaki iki sözcükle dile getirdiğimiz temel bir psikolojik karşıtlıktır. Karşımıza büyüklük, derinlik ve bilgelik gibi isteklerle çıkıp kendisini ciddiye almamızı bekleyen ve bu yönde beklememizi özendiren ve güçlendiren bir kişi karşısında böyle bir bekleyiş, canlılık ve gerilim birdenbire boşa çıkar da bunun karşıtı olursa o zaman ciddiye alınması beklenen şeyin yerine bir boşluk ve bir hiçlikle karşılaşırız. Bu ciddi olanı bekleyiş gerilimi ne kadar güçlü olursa ruhsal eylemdeki yükseliş o ölçüde artar ve sonunda boşluğa düşüş de o ölçüde olur. Bunu başka bir dille ifade etmek istersek, Ciddiye alınma isteğinin ciddiye alınmamaya dönüşmesinin alt planında ise büyüklüğün küçüklüğe, derinin sığlığa, ereğin eriksizliğe, akılsalın anlamsıza, doğalın doğaya aykırı olana dönüşmesi bulunur. Daha başka bir deyişle büyükler büyüklük görüntüsü, derinlik derinlik görüntüsü ve bunun gibi kendini gösterir. Bekleyiş geriliminin boşa çıkması, bu gerilimin boşalması komik fenomeninin ortaya çıkmasını sağlar. Ama bu dönüşüm ciddiye alınma beklemesinin ciddiye alınmamaya dönüşmesi düşünsel alanda değil duygusal alanda meydana gelir. Volkelt'e göre bu olayı düşünce alanında görmek isteyenler yanılmışlardır. Bunların başında Schopenhauer gelir. Ona göre söz gelişi gülünç olan bir paradokstan ve bu yüzden de beklenmeyen bir kavrayıştan, bir kavram ile bu kavramla düşünülen objeler arasındaki uzlaşmazlıktan doğar. Bununla da Schopenhauer komiği tasarımsal düşünsel bir alana oturtmuş olur. Yine çağdaş psikolog estetikçi Lips de Volkelt'e göre aynı yanlışı yapar. Lips komik olanı bir düşünsel eylem olarak anlar. Ona göre komik fenomeninde ortaya çıkan şaşırma, birden kavrama gibi olaylar, kavrama gücü, a perception ve dikkat gibi düşünsel olaylar süreci içinde meydana gelir. Komik fenomeni ve bu fenomende ortaya çıkan ciddiye alınmanın ciddiye alınmamaya dönüşmesi olayı düşünsel bir süreç olmadığına göre nasıl bir süreçtir? Volkelt'e göre bu süreç tümüyle bir duygu sürecidir. Komiği duygunun dışında düşünmek, onu tanımamak anlamına gelir. Ciddiye alınma ve ciddiye alınmama karşıtlığı duygu planında duygusal bir değer ile duygusal bir değer olmayış arasındaki karşıtlık olup ya da beklenen, ciddilikten beklenmeyen ciddi olmayışa geçiş, olumlu bir duygu durumundan olumsuz bir duygu durumuna geçiştir. Bakınız J. Volkelt, System der Ästhetik 2, sayfa 6. Ancak bizde böyle bir komik duygusunun meydana gelebilmesi için de vaktiyle Aristo'nun önerdiği bazı koşulların yerine gelmesi gerekir. Aristo, gülünç olanın özü soylu olmayışa ve kusura dayanır ama bu kusur hiçbir acı ve zarar veren bir etkide bulunmaz diyordu. Buna göre ciddiye alınmanın, ciddiye alınmamaya dönüşünün de bu koşula uyması gerekir. Söz gelişi, sevdiğimiz bir kadından bize karşı belli türden eylem ve hareketler bekleriz, onu bu yüzden ciddiye alırız. Ama onda öyle davranışlara tanık oluruz ki artık duygusal yönden onu ciddiye alamayız. Ama bu dönüşüm bizim zararımız olduğu için onu komik bulamayız. Bundan ötürü bu dönüşüm bizde komik bir etki değil de tersine acı ve üzüntü duyguları yaratır. Şimdi sorarız, Aristo'nun önerdiği bu koşul nasıl gerçekleşebilir? Volkelt'e göre bu koşul iki yönden gerçekleşebilir. Biri, bu dönüşümün kişisel, sübjektif olarak bize zararının dokunmaması, yukarıdaki sevgi örneğinde olduğu gibi. İkincisi de bu dönüşümün ortaya çıktığı kişiye objektif olarak zarar vermemesi, söz gelişi ayağı kayıp düşen bir insana genellikle güleriz ama eğer düşen kişi bir yerini kırmışsa ya da düşme ona büyük acılar vermesi, komik durum ortadan kalkar, onun yerine bizde de bir acı duygusu doğar. Buradan Volkelt, böyle bir dönüşüme tanık olan sujenin kendisini güvenlik içinde bulunduran bir duyguya sahip olması gerekir gibi bir sonuca ulaşır. Böyle bir duyguya o üstünlük duygusu adını verir. Bu duygu bizi komik objeden mutlak olarak özgür kılar. Komik obje karşısında bulunduğum yer, komik objenin bulunduğu alanın çok üstündedir. Bu üstünlük duygusu beni komik obje ile olan bütün öbür duygusal bağlardan koparır. Böyle bir objeyi ya da insanı küçük görme, onun küçüklüğünden sevinç duyma ve bunun gibi. Bu gibi duygular bizi objeye bağımlı kılar, köle yapar ve bu gibi duygularla dolu olan bir kişi komik fenomeni görüp onu kavrayamaz. Bunun için kişinin böyle bir üstünlük duygusuna sahip olması gerekir. Aynı eser 2, sayfa 6. Yukarıda dile getirdiğimiz antik ve çağdaş anlayışların belirlediği komik fenomeni karşısında bir başka tavrı da N. Hartmann'da buluyoruz. Şimdi kısaca Hartmann'ın tavrına değinmek istiyoruz. Hartmann, ilkin komik dediğimiz obje ile onu kavrayan süre arasındaki ilgiye yeni bir kavram daha eklemek ister. Bu kavram humor kavramıdır. Humor nedir? Buna Hartmann'ın verdiği karşılık şöyledir. Humor, insanın komiği görme, kavrama, tekrarlama ve sanatça değerlendirme tarzıdır. Hartmann, Estetik, sayfa 415. Buna göre humor komikten farklıdır. Hartmann'a göre gerçi bunlar çok sıkı sıkıya birbirine bağlıdırlar ama hiçbir zamanda aynı değildirler. İlk yapılacak iş onların varlık alanlarını birbirinden ayırmak olmalıdır. Komik obje ile ilgilidir, objenin niteliğidir. Her ne kadar bütün estetik obje bir süje için varsa da. Humor ise seyircinin komiği kavrayanın ya da onu yaratan sanatçının işidir. Ama buna bakarak da onları ne tümüyle birbirinden ayrı tutmalı, çünkü humor ve komik birbirinden ayrıymışlar gibi yan yana da konulamazlar. Ne de onlar birlikte düşünülebilir. Humor ayrıca komiğin bir türü olarak da onun altına konup düşünülemez. Humorun kendisi komik değil, onunla kavranan şey komiktir. O halde onlara bakış tarzı, onları birbiriyle ilgili fenomenler olarak ele alma olmalıdır. Onlar tıpkı müzik ve müzikalite, sayılar yasası ve akıl hesabı gibi birbirinden ayrı şeylerdir ama aynı zamanda da birbirlerine bağlıdırlar. Humor olmadan komik kavranamayacağı gibi komik olmadan da humorun bir görevi kalmayacaktır. Komik ile ilgili klasik anlayışların eksikliği komiği böyle bir humor ilgisi içinde düşünmemiş olmalarıdır. Komik bir estetik değer midir? Tıpkı klasik görüşler gibi Hartman da buna olumlu karşılık verir. Ama burada yapılması gereken şey komiğin tabakalar yapısı yönünden temellendirilmesidir. Daha önce güzel ele alınırken güzelde iç tabakaların dış tabakalarda görünüşe ulaştığını, bunlar arasında bir dengenin bulunduğunu, yücede ise iç tabakaların dış tabakalar üzerinde ağır bastığını söylemiştik. Tabakalar teorisi bakımından komikte acaba durum nasıldır? Komik, belli bir hafifliği, bir oyun niteliğini taşıdığına göre onun belki de daha çok dış tabakalara dayandığı düşünülebilir ama hafif ve yüzeysel komiğin yanında ağır ve derin, insan yaşamını en derinden kavrayan komik de vardır, trajikomik de vardır. Acaba buna bakarak komiğin belirli tabakalara değil de içinde taşıdığı etosa göre ya derin ya da sığ tabakalara dayandığını söyleyebilir miyiz? Hartman'a göre bunu söyleyemeyiz. Ancak çözüm şöyle olabilir. Komiğin objenin tabakalar düzeni içinde yerini alması şöyle düşünülebilir. Komik, özü gereğince ne yalnız iç tabakalara ne de yalnız dış tabakalara bağlı olabilir. Tersine yalnız onlar arasındaki bir ilgiye. Çünkü komikte söz konusu olan karşıtlık ilkece daima önemli önemsiz, derin sığ, anlamlı anlamsız arasındaki karşıtlıktan ibarettir. Estetik. Bu önemli ve anlamlı olanların iç tabakalarda yoğunlaşmasına karşın relatif, önemsiz ve anlamsız olan bir şey de dışsal tabakalarda toplanır. Örneğin bir tiyatro yapıtı söz konusu ise hareket, mimik, eylem ve bunun gibi duyusal dış tabakaya ait olur. İnsan alın yazısına bağlanan büyük yaşam olayları, kişilerin karakter ve düşünceleri ise iç tabakalara. Görüldüğü gibi komikte objenin tabakalar düzeninde bir aynı çeşitlilik değil de birçok çeşitlilik söz konusudur ve bu çok çeşitlilik derinlikten sığlığa doğru uzanan bir eğilimi gösterir. Bundan ötürü komik alanında tek tek tabakaların ya da tabaka gruplarının ağırlığı diye bir şey söz konusu değildir. Yücede olduğu gibi de hiçbir dış tabakanın. Burada daha çok tabaka grupları arasında belli bir denge egemen olur. Komiğin yüce ve hoştan daha çok güzele yakın olması bundandır. Aynı eser sayfa 445. Ama burada da kendiliğinden bir sorun ortaya çıkıyor. Güzelde iç tabakalarla dış tabakalar arasındaki denge bir serdamlık, transparans ilgisi içinde çözülüyordu. Derinliği olan iç tabakalar yüzeysel dış tabakalarda görünüşe ulaşıyordu. Komikte de bir denge söz konusu olduğuna göre iç tabakalar dış tabakalarda görünüşe ulaşırlar mı? Gerçi ilkece bunun böyle olması beklenirse de gerçekte durum biraz değişiktir. Bir an komiğin ciddiye alınmaktan ciddiye alınmamaya bir dönüş olduğunu anımsarsak durum oldukça açıklık kazanır sanırız. Çünkü komikte söz konusu olan transparansın kendisi değil onun görüntüsüdür. Bu transparans görüntüsüyle büyük ve önemli olan o şekilde ortaya konur ki böyle bir şey artık görünüşe çıkmaz, tersine görünüşe çıkmak için görünür. İşte güzelde görünüşe çıkma söz konusu olduğu halde komikte sözde görünüşe çıkma söz konusu olur. Hartman'a göre burada hemen işaret etmek gerekir ki bu görünen görünüş deyimi bir tautoloji değildir. Görünüş görüntü demek değildir. Tabakalar ilgisinde normal bir görünüş doğru ve yasaldır. Onda aldatıcı herhangi bir şey yoktur. Görünen şeylerin gerçekliği bile. Görünüşün görüntüsünde ise yansılaştırma, aldatma söz konusu olup bu yasalmış gibi görünmek zorundadır. Yani derin tabakalarda gerçekten varmış gibi. Aynı eser sayfa 444. Eğer bu ilgi yalnız görünen şey olsa o zaman güzellik olurdu. Komikte ise ciddi, derin ve ağır tabakaların sadece görüntüsü görünüşe çıkarılıyor. Şimdi buna neden gerek olduğunu sorabiliriz. Neden normal bir transparans güzellik ilgisi dururken sanatçı görüntüye dayanan bir transparansı komik yaratıyor? Bunu Hartman şöyle temellendiriyor. Yaşamda söylemesi güç, güzel olarak söylemesi ya da ifadesi olanaksız olan şeyler vardır. Bu şeyler ise yaşamın tümlüğüne girer ve onların eksikliği de yaşamın doğruluktan yoksunluğunu gösterir. Doğrudan anlatımın olanaksız olduğu bir şey, dolaylı anlatım, komik anlatım, humorun olgunlaşmış biçimlerinde dile gelir. Aynı eser, sayfa 445. Özellikle burada yaşamın küçüklüklerinin, bayağılıklarının, acılıklarının, nankörlük ve ihanetlerinin anlatımı söz konusudur. Komiğin dışında bunlar ifade edilemez mi? Bunları başka yoldan ifade etmek bir anlamda onları gizlemek, güzelleştirmek anlamına gelir. Bunları güzelleştirmek ise yaşam doğrultusundan uzaklaşmak demektir. Bunları humor ile anlatmak, yaşam doğruluğunu dile getirmek olur. Komiğin varlık koşulu gerçektir. Kaba ve sert yaşama uymaktır. O gerçek yaşamın doğru bir tablosunu ortaya koymak ister, yaşamdan gerçek bir kesit vermek ister. Komiğin büyüklüğü ve derinliği burada bulunur. Görüldüğü gibi komik bir estetik değer olarak değer sistemi içinde önemli bir yer alır ama onun bu önemi komiğin tüm boyutlarıyla kavranmasına bağlıdır. Komik böyle kavrandığı zaman metafizik estetik nitelikleriyle gerçekten bir estetik değerdir. Ama komik böyle değil de salt bir gülme olayı olarak anlaşılırsa o zaman kolayca estetik değer olma niteliğini yitirebilir. Dördüncü bölüm. Estetik yargı çözümlemesi. Lojik estetik. 1. Estetik yargı ve Kant'ın estetik yargıyı temellendirmesi. Çalışmamızın başında estetik gerçekliğin bütünlüğü üzerinde durmuş ve bu bütünlüğü de yapıcı bazı öğelerin oluşturduğunu söylemiştik. Bu yapıcı öğeler estetik obje ile estetik ilgi içine giren süje, süjenin estetik ilgi kurduğu obje, süjenin estetik objeye yüklediği estetik değer ve son olarak da süjenin estetik obje hakkında vardığı estetik yargı. Buraya kadarki çalışmamızda bu öğeleri estetik süje, estetik obje ve estetik değeri çözümlemeye çalıştık. Şimdi estetik gerçekliğin son yapıcı öğesi olan estetik yargıyı ele almak istiyoruz. İlkin yargı nedir? Bunun üzerinde durmamız gerekir. Yargı, mantıksal anlamında iki kavram ya da iki terim arasında bir bağlaçtır. İle kurduğumuz bir şeyi onaylayan ya da yatsıyan bir ilgidir. Bu kavramlardan terim biri öznedir, öbürü yüklemdir ve bağlaç da dır'dır. Söz gelimi bu nesne masadır dediğim zaman bu bir yargı ya da önermedir. Bu nesne öznedir, masa kavramı yüklemdir ve dır da bağlaçtır. İki kavram ya da terim arasındaki ilgi ya onaylanır ya da yatsınır. Yukarıdaki örnekte bu ilgi onaylanıyor, bundan ötürü bu yargı ya da önerme olumlu, afirmatif bir yargıdır. Bu nesne masa değildir dediğim zaman bu yargı bu nesne ile masa kavramları arasındaki bir ilginin olmadığını söyleyen olumsuz bir yargı olur. Yargılar üzerinde ilk duran ve bu anlamda bir yargılar mantığı olan biçimsel, formel, klasik mantığı kuran düşünür Aristo olmuştur. Aristo'ya göre yargı var olan ya da olmayan, doğru ya da yanlış olan şeyler üzerine ileri sürülen ifadelerdir. Bu ifadeler dilde vardır ve Aristo bu ifadeleri dilde bulur. Bundan ötürü de Aristo'nun yargı biçimleri dilsel ifade biçimleriyle aynıdır. Aristo'ya göre 10 yargı biçimi vardır. 1. Nicelik yönünden, genel özel tekil. 2. Nitelik yönünden, olumlu olumsuz belirsiz. 3. İlgi yönünden, kategorik, koşullu, hipotetik, ayrıklı, disjonktif. 4. Kiplik, modalite yönünden, problematik, assertorik, apodiktik. Bütün bu yargılar ortak olarak mantıksal, bilgisel yargı biçimlerini gösterirler. Çağdaş analitik felsefede yargıları ele alırken onları yine bilgisel, kognitif yönden ele alır. Çünkü yargılar bilgi verirler, bir şey hakkında bilgi ifadesinde bulunurlar. Acaba estetik yargılara baktığımız zaman onlarda da böyle bilgisel, kognitif bir nitelikle karşılaşıyor muyuz? Bilgisellik nesnelliğe objektivite dayanır. Bilgi değerleri bu anlamda doğruluk ve yanlışlığı gösterirler. Bu açıdan estetik yargılara baktığımız zaman acaba ne görürüz? Gördüğümüz şey onların objektifliğe dayanmadığı, onların doğrulukla yanlışlıkla ilgili olmadıklarıdır. Örneğin bu tablo güzeldir dediğimiz zaman burada bir bilgisellik söz konusu olmadığı gibi bu yargının doğruluğu yanlışlığı da söz konusu olamaz. Bu tablo güzel olduğu gibi olmayabilir de. Güzellik objenin varlığında temellenen objektif bir nitelik değil de benim ona yorduğum, verdiğim subjektif bir niteliktir. Bundan ötürü estetik yargılar objektif değil, subjektif yargılardır. Oysa Bu nesne masadır dediğim zaman burada objektif bir yargı söz konusudur. Bunun için estetik yargıların mantığını yapmak, bu yargılar bilgisel yargılar olmadığı için olanak dışıdır. Çağdaş felsefede özellikle dil, ifade ve yargılarla uğraşan analitik felsefe estetik yargılara değinmemektedir. Ancak bu estetik yargılar üzerinde hiç durulmamıştır anlamına da gelmez. Elbette durulmuştur. Hatta estetik bir felsefe bilimi olarak Baumgarten tarafından kurulurken aşağı bilgilerin mantığı olarak kurulmuştur diyebiliriz. Daha sonra Kant estetik yargıların çözümlenmesini estetiğin ana konusu yapar ve yargı gücünün eleştirisi adlı yapıtını da estetik yargıların mantığına ayırır. Şimdi Kant estetik yargıyı nasıl ele alıyor ve nasıl çözümlüyor? Bunun üzerinde duralım. Burada doğrudan Urteils Kraft'a dayanıyoruz. Kant'ın daha estetiği temellendirişi bile bir mantığı temellendirme anlamına gelir. Çünkü Kant'a göre estetiğin konusu estetik yargı gücü olduğu gibi estetiğin ödevi de estetik yargı gücünü ve dolaylı olarak da estetik yargıları araştırmaktır. Çünkü Kant'a göre estetik yargı estetik olay dediğimiz estetik hazdı da içine alan olaydan önce gelir. Bu öncelik hem zamanca hem de ontolojik bakımdan bir önceliktir. Biraz paradoks gibi gelen bu durumu anımsatmak üzere kısaca işaret edelim. Kant'a göre biz ilkin estetik yargıda bulunuruz. Bu güzeldir deriz. Ondan sonra o şeyden haz duyarız. Oysa bugün genel kanı ilkin haz duyar ve ondan sonra yargı veririz doğrultusundadır. Kant estetiği ise yargı incelemesiyle başlar ve onunla sürüp gider. Bundan ötürü Kant estetiği bir estetik yargılar mantığı olarak oluşur. Şimdi araştırmamızın çıkış noktası olarak şunu sorabiliriz. Neden estetik yargı önce gelir? Bu sorunun yanıtı Kant estetiğinin estetik kristisizm kavranması için bir anahtar değerindedir. Kant kabul edelim ki diyor, bize verilmiş bir objeden aldığımız haz o obje hakkında verdiğimiz estetik yargıdan önce gelsin. Verdiğimiz bu estetik haz yargısında dile gelen genel olarak başkalarına bildirebilme yalnız bir obje tasavvuruna dayanmış olur. Örneğin bu manzara güzeldir dediğimde bu yargıda bu manzaranın güzelliğinin yalnız benim için değil herkes için geçerli olması gibi genelliği bulunur. Ancak burada böyle genelliği içeren bir yargıyı biricik bir obje tasavvurundan haz duyduğum için vermiş oluyorum ama bu doğru olur mu? Bir tek obje tasavvurundan alınan bir hazla dayanarak genel bir yargıda bulunabilir miyim?